Ayrım 32, Son Baba, Mario Puzo, sayfa 303. Crosdale'a Zanadu Oteli'nin en tepesindeki dairesinde gazetelerde çıkan Scanlett'ın ölümüyle ilgili haberleri okudu. Olay kusursuzca gelişmişti. Scanlett'ın gerçekten intihar ettiğine inanıyorlardı. Cesedin cebinden çıkan iki intihar mektubu bu kanıyı kesinleştirmişti. El yazısı uzmanlarının mektupların sahte olduğunu anlamaları imkansızdı. Boss Scanlett geride sürüyle mektup bırakmamıştı. Leonard Sosa ise çok ustaydı. Scanlett'ın bacaklarına pranga ve bileklerine kelepçeler mahsus gevşek takılmış, geriye hiçbir iz kalmamıştı. Leah Watts ile bu konuda uzmandı. Cross ilk telefonu bekliyordu. Giorgio Clericuzio onu Cuague'deki ailenin malikanesine çağırdı. Cross Clericuzio'ları neler yaptığını öğrenmeyeceklerini düşünerek kendini kandırmamıştı. Onu arayan ikinci kişi Ellie Marion oldu. Cross'un Los Angeles'a gelmesini istedi. Avukatını getirmemeliydi. Ama Cross Las Vegas'tan ayrılmadan önce Molly Flanders'ı arayarak ona Marion'un telefonundan söz etti. Kadın çok öfkelendi. ''O kaypak köpekler, seni havaalanından alırım, toplantıya birlikte gideriz. Bir stüdyo yöneticisine yanında avukatın olmadan günaydın bile dememelisin.'' Cross'la avukat stüdyoya gidip Ellie Marion'un bürosuna girdikleri zaman bir sorun çıktığını anladılar. İçerideki dört adamın suratında ciddi ve sert ifadeler vardı. Tehdide başvuracakların tavrıydı bu. Cross Marion'a avukatımı da getirmeye karar verdim dedi. Sizce bir sakıncası olmadığını umarım. Marion nasıl isterse de öyle olsun diye cevap verdi. Ben sadece sıkılmanı önlemek istedim. Molly Flanders'ın suratında öfkeli bir ifade belirdi. Ah işte bu çok güzel. Filminizi geri istiyorsunuz ama anlaşma çok sağlam. Marion haklısın dedi. Ama biz Cross'un mertliğine sığınacağız. O sorunu çözmek için hiçbir şey yapmadı. Buna karşılık Lodestone hatırı sayılacak kadar zaman, yetenek ve para harcadı. Bunlar olmasaydı film çevrilemezdi. Cross'a parası geri verilecek, brüt kazançtan da pay alacak. Bu bakımdan cömert davranacağız, bir riske de girmeyecek. Molly Cross daha önce riske girdi diye hatırlattı ve bunu atlattı. Teklifin bir hakaret sayılır. Marion o halde mahkemeye başvurmamız gerekiyor dedi. Cross bu benim olduğu kadar senin de hoşuna gitmeyecek sanırım. Genç adamı gülümsedi. Öyle ki Gorilink'ine benzeyen suratına bir meleğe yakışacak bir ifade veriyordu bu tebessüm. Molly'nin tepesi attı. Ellie sen yılda 20 defa mahkemeye başvuruyor ve ifade veriyorsun. Çünkü her zaman böyle pis ayak oyunlarına kalkışıyorsun. Cross'a döndü gidelim. Ama genç adam uzun sürecek bir davanın kendisi için hiç de hoş olmayacağını biliyordu. Filmi aldıktan hemen sonra Scanlett'ın tam zamanında ölmesi noktasının üzerinde durulacaktı. Yaşamıyla ilgili her ayrıntıyı öğreneceklerdi. Cross bütün dikkatleri üzerine çekecekti. Ve yaşlı Don böyle bir şeye hiç gelemezdi. Mario'nun bütün bunları bildiği de kesindi. Cross Molly'ye biraz bekleyelim diyerek Marion, Bunts gibi diyor ve Mello Stewart'a baktı. Bir kumarbaz otele gelip şans oyunlarına girdiği zaman ona kazandığı parayı veririm, tamı tamına. Ama siz böyle yapmıyorsunuz. Bu konuyu neden tekrar düşünmüyorsunuz? Bunts onu aşağılarcasına omurdandı. Bu iş kumar değil. Mello Stewart Cross'u yatıştırmak ister gibi yatırımına karşılık en aşağı 10 milyon dolar alacaksın dedi. Bu adil değil mi? Bunts üstelik sen hiçbir şey de yapmadın diye bağırdı. Sadece Skippy Deer Cross'un tarafını tutuyormuş gibiydi. Sen daha fazlasını hak ettin ama önerdikleri mahkemede savaşmaktan daha iyi. Davayı kaybetmen ihtimali de var. Bırak bu konu burada kapansın. Ben seninle tekrar iş yaparım. Stüdyoyu da bu işe karıştırmam. Sana söz veriyorum, adil davranırım. Cross tehdit dolu bir tavır takınmaması gerektiğini, bunun önemli olduğunu biliyordu. Boyun eğiyormuş gibi gülümsedi. Belki de hepiniz haklısınız. Film işinde kalmak istiyorsam herkesle aram iyi olmalı. 10 milyon kar hiç de fena bir başlangıç sayılmaz. Molly sen belgelerle ilgilen. Benim uçağa yetişmem gerekiyor. İzninizle. Odadan çıktı, Molly onu izledi. Davayı kazanabiliriz. Cross mahkemeye çıkmak istemiyorum dedi. Onlarla anlaş. Molly onu dikkatle süzdü. Pekala ama %10'dan daha fazlasını koparacağım. Cross ertesi gün Cuaguay'daki malikaneye vardığında Don Domenico, oğulları Giorgio, Vincent ve Patty, torunu Dante onu bekliyorlardı. Bahçede öğle yemeği yediler. Soğuk İtalyan jambonları, peynirleri, koskocaman tahta bir kase dolusu salata ve çıtır çıtır kabuklu uzun İtalyan ekmekleri. Don için yine bir kaseye rendelenmiş peynir doldurulmuştu. Yemek sırasında Don laf arasında... ''Crocifixio'' dedi. ''Duyduğumuza göre sinema işine karışmışsın.'' Durup kırmızı şaraptan bir yudum içti. Sonra da bir kaşık rendelenmiş İtalyan parmesanından yedi. Cross ''Evet'' diye cevap verdi. Giorgio bir filme para yatırmak için Zanadu'daki hisselerinin bir bölümünü kullandığın doğru mu diye sordu. ''Buna hakkım var. Ne de olsa sizin batıdaki Bruglione'nizim.'' Dante atıldı. ''Bruglione sözü doğru.'' Don torununa hoşnutsuzca baktı, sonra yine Cross'a döndü. Aileye danışmadan çok ciddi bir işe kalkıştın, bizden fikir almadın. En önemlisi çok ciddi resmi yankıları olabilecek bir şiddet olayına da karıştın. Bu bakımdan gelenekler kesindir. Ya bizim onayımızı alırsın ya da kendi yoluna devam eder ve olacaklara katlanırsın. Giorgio da sert sert ekledi. Ve ailenin kaynaklarından yararlandın. Sierra'daki av köşkünden. Lia Vazzi, Leonard Sosa, Pollard ve güvenlik şirketini kullandın. Tabii onlar batıda senin adamların. Ama hepsi de ayrıca ailenin kaynakları. Neyse ki her şey yolunda gitti. Ama ya gitmeseydi? Hepimizin durumu tehlikeye düşerdi. Don Clericuzio sabırsızca oğlunun sözünü kesti. O bütün bunları biliyor. Önemli olan nedenler. Yeğenim yıllar önce bazı erkeklerin yapmaları gereken işlere katılmak istemedin. O işin bizim için çok değerli olmasına rağmen bu arzunu kabul ettim. Ama şimdi bu işi kendi kazancın için yapıyorsun. Doğrusu bu tanıdığım sevgili yeğenimden beklenmeyecek bir şey. Cross o zaman Don'un biraz ondan yana olduğunu anladı ama gerçeği açıklayamayacağını biliyordu. Athena'nın güzelliğinin onu baştan çıkardığını söyleyemezdi. Bu mantıklı bir izah olmazdı. Hatta bir hakaret bile sayılabilirdi. Üstelik tehlikeli, öldürücü bir şey bile olabilirdi. Yabancı bir kadının çekiciliğinin Clericuzio ailesine olan sadakatinden, ağır basmasından daha affedilemeyecek bir şey düşünülemezdi. Cross dikkatle konuşmaya başladı. Elime çok para kazanma fırsatı geçti. Yeni bir alana adım atmak için bir şanstı bu. Ben ve aile için. Bu işten kara parayı aklamak için yararlanabilirdik. Ama çok çabuk hareket etmem gerekiyordu. Bu işi gizli tutmak gibi bir niyetim yoktu. Ailenin kaynaklarını kullanmam da bunu kanıtlıyor. Çünkü siz bunu nasıl olsa öğrenecektiniz. Size her şey yoluna girdikten sonra gelmek istedim. Don gülerek usulca sordu. İş yoluna girdi mi? Cross hemen Don'un her şeyi bildiğini sezdi. Bir sorun çıktı. Marion'la yaptığı yeni anlaşmayı anlattı. Don gürültülü bir kahkaha atınca da şaşırdı. Don çok iyi yaptın dedi. Dava bir felaket olabilirdi. Bırak onlar zaferin tadını çıkarsınlar. Ama çok ahlaksızlar. O işe hiçbir zaman girmememiz iyi olmuş. Bir an durdu. Hiç olmazsa 10 milyon kazandın. Hatırı sayılır bir para bu. Cross hayır diye cevap verdi. Bu paranın 5'i benim, 5'i de ailenin. Ama bence cesaretimiz böyle çabucak kırılmamalı. Bazı planlarım var ve bunun için ailenin yardımı gerekiyor. George, o zaman bizim payımız daha büyük olmalı dedi. Cross o da tıpkı Bantz'a benziyor diye düşündü. Her zaman daha fazlasını istiyor. Don sabırsızca oğlunun sözünü kesti. Önce tavşanı yakalayın, ondan sonra pay ederiz. Ailesini destekleyecek ama bir tek şartla. Çok önemli bir adım atılacaksa bunu aileyle etraflıca konuşmalısın. Beni anlıyor musun yeğenim? Cross evet dedi. Genç adam Cuaguay'den ayrılırken iyice rahatlamıştı. Çünkü Don ona olan sevgisini belirtmişti. 80'ini geçmiş olan Don Domenico Clericuzio hala imparatorluğunu yönetiyordu. Bu imparatorluğu büyük çabalar ve fedakarlıklarla yaratmıştı. Onu yönetme hakkına sahip olduğuna inanıyordu. Don Clericuzio'ya yarattığı dünyada büyük bir saygı gösteriyorlardı. Ailesi Bronx'ta yaşayan binlerce insan, bölgeleri yöneten, paralarını ona teslim eden ve resmi toplumla başları derde girdiği zaman yardım istemek için kendisine koşan Brulioneler. Hepsi de Don'un çok adil olduğunu biliyorlardı. Bir şeye ihtiyaçları olduğu, hastalandıkları ya da başları herhangi bir biçimde derde girdiği zaman Don'a geliyorlardı. Yaşlı adam da onların başlarına gelen bu felaketlerle ilgileniyordu. O yüzden onu seviyorlardı. Don sevginin ne kadar derin olursa olsun güvenilecek bir duygu sayılamayacağını biliyordu. Sevgi, minnet ve itaat sağlayamıyordu. Bu çetin dünyada ahenk de. Bu durumu kimse Don Clericuzio kadar iyi anlayamıyordu. İnsanın gerçek sevgi uyandırması için ondan korkulması gerekiyordu. Sevgi tek başına küçümsenecek bir duyguydu. Güven ve itaati kapsamadığı zaman bir hiçti. Yönetimi kabul etmeyen bir sevgi onun ne işine yarardı? Çünkü Don onların yaşamlarından sorumluydu. Onların şanslarının köküydü. O yüzden görevlerini yerine getirmezlik edemezdi. Yargıları kesin ve sert olmalıydı. Bir adam ona ihanet ettiği, dünyasının bütünlüğü ve dürüstlüğüne zarar verdiği zaman onun cezalandırılması ve engellenmesi gerekirdi. Bu ölüm fermanı demek olsa bile hiçbir mazeret olamazdı, hafifletici nedenlerde. Merhamete sığınmak da yapılması gereken şey yapılırdı. Oğlu Giorgio bir keresinde onun için eski kafalı demişti. Don bunu kabul ediyordu çünkü başka türlü olamazdı. Yaşlı adamın şimdi düşünmesi gereken pek çok şey vardı. Sant'Adio Savaşı'ndan sonraki 25 yılda çok iyi bir plan yapmıştı. İleri görüşlü ve kurnazdı. Gerektiği zaman gaddar davranmıştı. Bir riski olmadığı zaman da merhametli. Ve Clericuzio ailesi şimdi gücünün doruğundaydı. Görünüşte herhangi bir saldırıya dayanacak kadar sağlamdı ve çok geçmeden toplumun yasal dokusuna karışacak, böylece savunmasız olmaktan kurtulacaktı. Ancak Don Domenico'nun bu kadar süre ayakta kalmasının nedeni iyimserce bir basiretsizlik değildi. O kötü bir yaban otunu, o daha kafasını topraktan çıkarmadan fark ederdi. Ve şimdi de en büyük tehlike ailenin içindeydi. Dante'nin yükselişi. Don'u pek de memnun etmeyen bir biçimde olgunlaşması. Sonra Cross vardı. Grunwald'in mirası sayesinde zengin olmuştu. Ailenin kontrolü olmadan çok önemli bir adım atmış bulunuyordu. Genç adam her şeye olağanüstü bir biçimde başlamıştı. Neredeyse babası Pippi gibi bir usta olacaktı. Ama sonra Virginio Ballazzo işi titizleşmesine yol açmıştı. Ailesi de delikanlı çok merhametli olduğu için onun operasyonlarda görev almamasına razı olmuştu. Ama Cross sonra kendi kişisel çıkarı için bir operasyon düzenlemiş ve Skianet denilen adamı öldürmüştü. Don'un kendisinden izin almadan hem de. Ama Don Clericuzio onun bu hareketine göz yumduğu için kendi kendini affediyordu. Pek ender görülen bu duygusallığı için. Aslında bu hareket ihanet tohumuydu ya da öyle olabilirdi. Ama Don Clericuzio Cross'u anlıyordu. Ancak Pippi ile Cross bir arada aile için bir tehlike olabilirdi. Ayrıca Don Dante'nin de Lena'lardan nefret ettiğinin de farkındaydı. Pippi çok zekiydi. Bu durumu fark etmemiş olamazdı. Ve Pippi tehlikeli bir adamdı. Kaç defa çok sadık bir insan olduğunu kanıtlamıştı. Yine de Pippi'yi gözden kaçırmamak gerekirdi. Don'un hoşgörüsünün nedeni Cross'tan hoşlanması ve kız kardeşinin oğlu eski ve sadık bir askeri olan Pippi'yi sevmesiydi. Sonuçta baba oğulda Clericuzio kanı vardı. Aslında Don daha çok Dante'nin aile içinde yarattığı tehlike için endişeleniyordu. Don Clericuzio Dante'nin büyük babasıydı ve torununu hep sevmişti. Çocuk 10 yaşına basıncaya kadar dede torun birbirlerine her zaman çok yakın olmuşlardı. Ama sonra Don düş kırıklığına uğramaya başlamıştı. Çocuğun karakterinin bazı yanları onu kaygılandırmaktaydı. Dante 10 yaşındayken coşkulu, kurnaz ve neşeli bir çocuktu. Fizik kondisyonu harika, iyi bir atletti. Konuşmaktan hoşlanıyordu, özellikle büyük babasıyla. Annesi Rosemary ile de gizli gizli uzun uzun konuşuyordu. Ama Dante 10 yaşından sonra kinci ve kaba bir çocuğa dönüştü. Yaşıtları erkek çocuklarla gereksiz bir öfkeyle boğuşuyordu. Kızlara komik olmakla beraber insanda şok yaratan masumca bir şehvetle eziyet ediyordu. Küçük hayvanlara işkence yapıyordu. Don küçük erkek çocuklar bakımından bunun fazla önemli olmadığını biliyordu. Ama Dante bir keresinde kendinden küçük bir çocuğa okulun yüzme havuzunda boğmaya kalktı. Don aslında bu konuda acımasız yargılara varmıyordu. Ne de olsa çocuklar birer hayvandılar. Uygarlığın onların kafalarına ve popolarına zorla yerleştirilmesi gerekiyordu. Dante gibi bazı çocuklar büyüdükleri zaman birer aziz olmuşlardı. Don'u rahatsız eden Dante'nin gevezeliği, annesiyle yaptığı uzun konuşmalar ve en önemlisi sıradan olaylarda büyük babasına itaatsizlik etmesiydi. Doğanın kaprisleri karşısında saygı duyan Don'u asıl kaygılandıran Dante'nin boyunun 15 yaşından sonra uzamamasıydı. Delikanlının boyu 1.57 idi ve hep öyle kalacaktı. Doktorların fikri alınmıştı. Hepsi de çocuğun boyunun en fazla 7 santim daha uzayabileceğini söylemişlerdi. Oysa Clericuzio ailesinin üyelerinin boyları genellikle 1.80'di. Don Dante'nin kısa boyunun bir tehlike işareti olduğunu düşünüyordu. İkizler gibi. Doğumun kutsal bir mucize olduğunu kabul ediyordu ama ikizler de fazlaydı. Bronx bölgesindeki bir askerin 300 çocuğu olduğu zaman Don dehşete kapıldı. Aile için Oregon eyaletinde Portland'da bir bakkal dükkanı satın aldı. Ailenin yaşamı güzeldi ama yalnızlık çekiyorlardı. Don'un solaklar konusunda da batıl inançları vardı, kekeleyenler konusunda da. Kim ne derse desin bunlar hayra alamet değillerdi ve Dante de doğuştan solaktı. Ancak bütün bunlar Don'un torunu konusunda kuşkulanması ya da sevgisini azaltması için yeterli sayılmazdı. Kendi kanından olan herkesin ayrıcalığı vardı ama Dante büyürken Don'un geleceğiyle ilgili hayallerine daha da ters düşmeye başladı. Dante 16 yaşındayken okulu bıraktı ve hemen ailenin işlerine burnunu sokmaya başladı. Vincent'in lokantasında onun yanında çalıştı, sevilen bir garsondu. Çabuk hareket ettiği ve esprili olduğu için ona bol bol bahşiş veriyorlardı. Dante bu işten bakınca Giorgio'nun Wall Street'teki bürosunda 2 ay çalıştı ama bu işten nefret ediyordu. Giorgio ona kağıt üzerindeki zenginliğin karmaşık ayrıntılarını öğretmeye çalıştı ama çocuğun bu bakımdan hiç yeteneği yoktu. Dante sonunda Pete'nin inşaat şirketinde karar kıldı. Bölgedeki askerlerle çalışma hoşuna gidiyor, giderek daha kaslanan vücuduyla gururlanıyordu. Ama o arada bir dereceye kadar üç dayısının bazı niteliklerini aldığı anlaşılıyordu. Don da bunu fark ederek gururlandı. Dante Vincent gibi dobra dobra konuşuyordu. Giorgio kadar soğukkanlı, Petty gibi de vahşiydi. Ama bunun yanında kendi kişiliği de gelişiyordu ya da gerçek iç yüzü ortaya çıktı. Dante kurnaz, sinsi ve entrikacıydı ama eğlenceden hoşlanıyor, bu özelliği sevimli de olabiliyordu. İşte Dante tam o günlerde Rönesans şapkalarını giymeye başladı. Dante'nin kimsenin nereden aldığını bilemediği şapkaları renkli yanar dönerli ipliklerden dokunmuştu. Bazıları daire, bazıları dikdörtgen biçimindeydi. Dante şapkaları suyun yüzünde yüzüyorlarmış gibi tepesine oturtuyordu. Bu şapkalar onu daha uzun boylu, daha yakışıklı ve daha hoş gösteriyordu. Bunun bir nedeni şapkaların palyoçalarınınkini hatırlatmasıydı. Bir nedeni de karakterinin iki yanını dengelemesi. Ayrıca şapkalar bütün Clericuzio'larınki gibi simsiyah ve çok kalın telli saçlarını da gizliyordu. Bir gün Don'un çalışma odasında otururlarken Dante, Silvio'nun hala şeref yerinde duran fotoğrafına bakarak "O nasıl öldü?" diye sordu. Don kısaca "Bir kaza oldu," dedi. "O senin sevdiğin oğlundu, öyle değil mi?" Torununun böyle demesi Don'u şaşırttı. Dante o sırada henüz 15 yaşındaydı. Don torununa baktı. "Neden öyle olsun?" Dante "Çünkü o öldü," diyerek sinsice güldü. Don ancak birkaç dakika sonra bu toy çocuğun bu tür bir şaka yapma cesareti olduğunu kavradı. Don aşağıya yemeğe indiği zaman Dante'nin bürosunu aradığını biliyordu. Bu yaşlı adamı rahatsız etmiyordu. Çocuklar ihtiyarları her zaman merak ederlerdi. Büroda herhangi bir bilgiyi açıklayacak kağıtlar yoktu. Don Clericuzio'nun kafasının bir köşesinde dev bir kara tahta vardı. Oraya tebeşirle bütün gerekli bilgiler yazılmıştı. En sevdiklerinin günah ve meziyetlerinin toplamları da. Ancak Don Clericuzio Dante konusunda gitgide ihtiyatlı bir tavır takınırken ona daha büyük bir sevgi göstermeye başladı. Çocuğu aile imparatorluğunun mirasçılarından biri olacağına inandırdı. Dante'yi sadece dayıları, özellikle Giorgio azarlıyor, onu uyarıyordu. Don sonunda Dante'nin yasal bir topluma doğru yapılacak gerileme harekatına katılacağından umudunu kesti. Torununun bir çekiç olması için gereken eğitimden geçmesine izin verdi. 32. ayrımın sonu. Sayfa 312.